Ayrım 23.
Sayfa 247. Lonca üzerinden siyaset. Söz konusu sivil örgütler başlangıçta küçük yerel yardımlaşma birlikleri olarak genellikle yoksul bölgelerde dinsel görüntüler altında oluşturulmuşlardı. Çoğunlukla cenaze dayanışmaları olarak anılıyorlardı. Çünkü kuruluş amaçları bir üyenin ölümü sonrasında onun cenaze prosedürlerinin düzenlenip yerine getirilmesi ve geride kalan ailesine diğer üyeler tarafından maddi ve manevi destek sağlanması biçiminde belirlenmişti. Ancak pratikte kolejyalar çok kısa bir süre içinde aynı zanaat ve meslek grubundan insanların yardımlaşma amacıyla bir araya geldikleri sivil toplum örgütlerine dönüştüler. Daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında Roma'da çok sayıda kolejya vardı ve bunlarla ilgili ilk kayıtlar 12 levha yasalarına dek geri gidiyordu. Çoğunlukla basit, sessiz ve pasif sosyal dayanışma grupları olarak düşünülen bu örgütlenmeler aslında başlangıçtan itibaren Cumhuriyet ideolojisi ve ilkelerinin tabanda yaygınlaştırılması gibi bir işlevi de üstlenmişlerdi. Kardeşlik üyelerinin efsanevi Kral Numa'yı nasıl Cumhuriyet ideolojisinin bir parçası haline getirdiklerini görmüştük. Pitagoras ile Numa arasında kronolojik açıdan olanaksız ama manevi açıdan son derece anlamlı bir bağ kurularak tıpkı Aeneas Romulus mitlerinde olduğu gibi Cumhuriyetle Roma'nın kökleri arasında kesintisiz bir ilişki oluşturulmaya çalışılmıştı. Aynı şey kolejya olgusu içinde yapıldı. Meslek ve zanaat dayanışma örgütlerinin ilk kez Numa tarafından kurulduğuna ilişkin resmi söylenceler üretildi. Bu konuda imparatorluk dönemi tarihçilerinin bile kolejyalar ile Numa arasındaki bağlantıyı vurgulamayı sürdürdüklerini görüyoruz. Bakınız Plutarchus, Numa, bölüm 17, John Dryden çevirisi. Diğer yandan kolejya ağı yine kökenle doğrudan ilişkili dinsel bir kabukla da korundu. Roma'nın kurucu ve koruyucu tanrılar grubunun yani Roma üçlüsünün Jüpiter ve Juno ile birlikte en popüler ilahi gücü olan tanrıça Minerva, zanaatçıların ve mesleki birliklerin koruyucusu olarak sunuldu. Hatta her yıl 19 Mart'ta kutlanan Quincatrus adlı zanaat bayramının koruyucusu tanrıçası da Minerva'ydı. George Dumézil, Archaic Religions of Rome, Volume 1. Ovidius bu kutlamaların katılımcı zanaat grupları arasında dokumacıları, boyacıları, ayakkabıcıları, demircileri, doktorları, öğretmenleri, ressamları ve heykeltıraşları sayıyor. Ancak kolejyaların ilk ortaya çıkışından itibaren en etkili ve yaygın meslek örgütü grubunun yapıcılar ya da inşacılar olarak adlandırılan ve duvar ustaları, mimarlar ve inşaat erbabından oluşan zanaatçılar olduğunu biliyoruz. 18. yüzyıl İskoç masonlarının en ünlülerinden Dr. James Anderson, masonik geleneğin tarihini analiz etmeye çalıştığı Book of Constitutions, Anayasalar Kitabı adlı yapıtında her Roma garnizonunun kendine ait bir locası olduğundan söz ediyordu. Bunlar askeri birliğin seferlerde gereksinim duyacağı köprü, gözetleme kulesi, barikat ve yolların mimari planlaması ve uygulanmasından sorumluydu. Bir başka ünlü mason ve Ravenscroft, mimari kolejyum adı verilen ve mimarlarla inşaat ustalarından oluşan meslek örgütünün Roma'da türlü ayrıcalıklara ve dokunulmazlıklara sahip olduğuna değiniyor. Raven Grimassi, The Witch's Craft, sayfa 27. Aslına bakılırsa pratikte bu durum çok da şaşırtıcı değil. Çünkü İtalya Yarımadası'ndan başlayarak bir konfederasyon gibi büyümeye çalışan Roma için teknik altyapı, yani hem ticareti kolaylaştırıp hem de ordulara hızlı hareket olanağı sunacak karayollarının yanı sıra, kentlerin büyüyen gereksinimlerine yanıt vermeyi sağlayacak su kemerleri, aquaduct yapımı çok çok önemliydi. Roma'nın yüksek standarttaki yaşam biçimi ve ülke sınırları içindeki şeffaf akışkanlık ancak hızlı ve kaliteli inşaat ekipleriyle sağlanabiliyordu. Bu nedenle birbirlerine sıkı sıkıya bağlı takımlar halinde çalışan eğitimli ve yetkin mimar, mühendis, duvarcı ve taş ustaları vazgeçilmez değere sahiptiler. Onlar yapıcılardı. Yani hem mimarinin hem de geometrinin ustaları. Bu nedenle ayrıcalıklarına ses çıkarılmıyordu. Andrew Lintott, Kolegyalar plebler arasında ayrıcalıklı öneme sahip bir örgüt biçimiydi diyor ve bunların arasında kökü çok eskiye dayanan meslek gruplarının Cumhuriyet'in yapı taşları olarak kabul edildiğine dikkat çekiyor. Andrew Lintott, The Constitution of the Roman Republic sayfa 177. Lintott'a göre kabaca bir sınıflamayla bu sivil toplum örgütlerini 3 kategori altında izlemek mümkün. Kolegyanın 3 ana görünümü vardır. Mesleki örgüt, dinsel kardeşlik ve yerel dayanışma. Bunlar bütünüyle ayrı yapılar olmadıkları gibi karşılıklı olarak birbirlerine bağımlıydılar da. En eski mesleki birlikler, yazmanlar, demirciler, tiyatrocular, heykeltıraşlar ve flüt çalanlar ile geç dönem Cumhuriyet yazıtlarında adları geçen diğer gruplardı. En eski iki büyük dinsel birlik ise Kapitolini ve Mersuriales'ti. Andrew Lintott, Violence in Republican Rome, sayfa 77-78. Mersuriales, iletişimin ve ticaretin yönetici ilahi gücü olarak kabul edilen Merkür'ü simge olarak kullanan yeni kentli tüccarların yani orta sınıf pleb gruplarının zanaat birliğiydi. Merkür'ün Yunan kültüründeki karşılığının Hermes olması, Roma'da kendine taban bulan hermetik düşünce ve inançla Pitagoras okulu arasında net yakınlıklar olduğu da göz önüne alındığında dikkate değer bir bağlantı sergiliyor. Ancak bundan daha ilginci, Kapitolin tepesinde yaşayanların dinsel kardeşliği olan Kapitolini adlı kolegyanın ilişkilerinde çıkıyor karşımıza. Roma'daki en güçlü, en saygın ve en etkili dinsel grup olan Kapitolini, yukarıda Lintott'un saydığı meslek gruplarından flüt çalanlar ile de yakın ilişkilere sahipti. Ayin ve törenlerde mistik müziği üstlenen bu flütçüler birliği de yine Kapitolin bölgesinde merkezlenen bir kolegyaydı ve oldukça kapalı bir örgütsel yapıya ve şaşırtıcı ayrıcalıklara sahipti. Yalnızca özel toplantı ve törenlerde flüt çalmakla görevli olan müzisyenlerin bu denli önemsenen bir meslek birliği oluşturmaları, Kapitolini dinsel grubuyla olan yakın bağlarıyla açıklanabilir belki. Ama daha kışkırtıcı görünen olgu, flütün ve flüt ustalığının Pitagoras kardeşliğinin gizemciliğinde çok ayrı bir yere sahip olması. Daha önce yakından gördüğümüz gibi, flüt, lir ile birlikte Kibele kültünün en önem verdiği iki çalgıdan biriydi ve Kibele tapınaklarında flüt çalanlar çok önemli bir ayin grubunu oluşturuyordu. Pitagoras da armoni kuramı ve matematikle müzik arasında oluşturduğu bağlantıyı büyük oranda flüt üzerine kurmuştu. Kardeşlik çevresindeki sağlık kuruluşlarında müzikle yapılan terapilerde de flüt başrolü oynamaktaydı. Dolayısıyla Pitagoras izleyicilerinin kendilerine özgü gizemciliği içinde flüt, bugün tam olarak anlayamadığımız kritik simgesel anlamlara sahipti. Hemen bütün Pitagoras öğrencilerinin birer flüt ustası olduğunu biliyoruz ki, aralarında Tarentumlu, Arkitas gibi çok ünlüler de vardır. Arkitas yalnızca çok yetenekli bir flütçü olmakla yetinmemiş ve salt flüt partisyonları üzerine kurulu çok sayıda beste yapmış, dahası bütünüyle flütü temel alan bir akustik teorisi de geliştirmişti. Carl A. Hoffman, Architects of Tarentum, Pythagorean Philosopher and Mathematician King, sayfa 27. Bütün bunlar yalnızca dinsel örgütlenmeler ile sanatçı birlikleri arasındaki dolaysız yakınlığa değil, Pitagoras kardeşliğinin her iki tip kolegya yapısı üzerinde de etki ve katkılarının olduğunu gösteren çok sayıda işaretten birine daha dikkatimizi çekiyor. Dinsel örgütler belli bir rahip grubunu ve tören görevlilerini içeriyor ve genellikle tek bir yerleşim merkezi içinde sınırlı kalıyordu. Yerel birlikler de yine kent ya da kasabalarla sınırlı etkinliğe sahipti. Mesleki kolegyalar için coğrafi bir sınırlama yoktu ama onlar da yalnızca aynı zanaat üzerinde uzmanlaşmış insanları üyeliğe kabul edebilirlerdi. Bu noktada yine Bacchus kültünün yarattığı paniğe geri dönüp baktığımızda kolegya kültürünü aşan bir güç ile karşılaşıyoruz.
Bakus müritleri için ne coğrafi bir sınırlama söz konusuydu ne de mesleki yeterlilik koşulu aranıyordu. Cinsiyet, sınıf, meslek ve memleket ayırt edilmeksizin isteyen herkes bu külte inisiye olabiliyordu ki böyle bir yaygınlık Roma yönetimini ileride denetlenmesi çok kuşkulu görünen bir güçle karşı karşıya bıraktığı için de soylular ve muhafazakarlar arasında tedirginlik yaratmış olmalıydı. Andrew Lintot'a göre kolegiyalar, Cumhuriyet'in son dönemlerinde yani İsa'dan önce 1. yüzyılın başlarında hem sayıca çok artmışlar hem de birer sivil toplum örgütü olarak Cumhuriyet içinde belirgin bir güç de kazanmışlardı. Bu hızlı büyümeyi azat edilen kölelerin giderek çoğalması ve özgürleşen bu insanların kendilerini ifade etmek üzere yerel örgütler arayışı içine girmeleri sağlamıştı. Birbirleriyle yatay ilişkileri de bulunan bu birlikler, simgesel bir önem taşıyan ve periyodik olarak büyük kalabalıkları bir araya getiren festival ve şenliklere ayrı bir önem veriyorlardı ki, Compitalia adı verilen etkinlikler bunların en popüleriydi. Andrew Lintot, The Constitution of the Roman Republic, sayfa 178. Her yıl Aralık ayının son haftasıyla Ocak ayının ilk günlerine denk gelen bu büyük festival, kolegiyaların üstadları tarafından düzenlenip yönetiliyor ve Kavşaklar Festivali adıyla anılıyordu. Oldukça ilginç ve anlamlı bir addı bu. Ana tanrıça geleneğinin koruyucusu ve sürdürücüsü olan, daha sonra Orta Çağ boyunca da cadı ve şeytan uşağı suçlamalarıyla sürekli kovuşturmalara uğrayan, dinsel grupların çok önem verdikleri üç yüzlü tanrıça yani Hekate ile doğrudan bağlantılıydı. Hekate, kavşakların tanrıçası olarak adlandırılır ve ona en çok bu unvanla yakarılarda bulunulurdu. Geç dönem Yunan ve Roma düşünürleri, çoğunlukla da yönetici sınıfla sıkı bağlara sahip resmi aydınlar, bu tanrıçayı karanlık ve olumsuz imgelerle donatmışlar, onu ölüler ve ruhlar dünyasının efendisi olarak sunmaya büyük çaba harcamışlardı ki, bu gelenek Hristiyanlık çağında yoğun olarak sürdü ve Hekate'ye inananlar, şeytani güçlerle ilişki halindeki sapkınlar olarak işkence gördü ve diri diri yakıldı. Oysa en eski klasik metinlerde söz gelimi Homeros ya da Hesiod'un yapıtlarında Hekate'nin böyle olumsuz niteliklere sahip bir tanrıça olduğuna ilişkin en küçük bir gönderme bile yoktu. Antik Yunan şairi Homeros, Demeter için yazdığı ilahide Hekate'ye de yer vermişti diyor Raven Grimassi. Burada Hekate'nin mağarada yaşadığından söz ediyordu. Eski Ege ve Akdeniz kültürlerinde mağaralar, yeraltı dünyasına açılan kapılar olarak görülürdü ki, bu da Hekate'nin ölülere eşlik eden bir rehber işlevi gördüğünü vurguluyor. Raven Grimassi AGE sayfa 6. Baştan beri izlediğimiz seyri göz önüne alan okur için bunlar oldukça tanıdık kavramlar artık. Hekate'nin Demeter kültüyle yani Eleusis gizemciliğiyle yakın bağlarına kısaca değinmiştik. Kızı Persefon'u, Kor, bulması için Demeter'in en büyük yardımcısı Hekate olmuştu. Mağarada yaşama kavramının içerdiği mistizme ya da mağaraların yeraltı dünyasına açılan kapılar olduğuna ilişkin düşünceyi Sibyl kültünün derinlerinde görmüştük. Bütün önemli Sibyllar, Demeter ve Apollon tapınakları yakınındaki mağaralarda yaşıyorlar ve kehanetlerini yeraltı dünyasıyla kurdukları bağlantı sayesinde gerçekleştiriyorlardı. Yalnızca bu kadarı bile Hekate inancının ve düşüncesinin Sibyl geleneğiyle yaşatıldığını ve hatta belki bizzat yönetildiğini düşünmek için yeterli görülebilir. Pitagoras kardeşliğinin bir anlamda mentorluğunu Delphi ve Cumae'deki Sibyl'ların üstlendiğini ve bunu yüzyıllar boyu sürdürdüklerini de dikkate alırsak, kolegyaların üstadlarınca düzenlenip yönetilen ve çok önemsenen Compitalia şenliklerinde biraderlerin etkileri hakkında da bir fikir sahibi olabiliriz. Peki ama kavşakların tanrıçası ne anlama gelmektedir ve Kavşaklar Festivali'ndeki doğrudan ya da dolaylı rolü ne olabilir acaba? Yine Raven Grimassi'ye dönersek, Hecate'ye verilen en eski adlardan birinin Trivia olduğunu görüyoruz. Yani üç ayrı yolun tek bir noktada birleştiği kavşak. Grimassi eski çağlarda Hekate inancına inisiye edilenlerin bir üç yol ağzına götürüldüklerini ve giriş törenlerinin burada yapıldığını anlatıyor. yolların birleştiği kavşak noktasına Y harfi biçiminde üç ucu olan bir ağaç dalı yerleştiriliyor ve Hecatation adı verilen bu simgesel objenin her bir ucu farklı bir yolu gösteriyormuş. Ege ve Akdeniz kültüründe üç yolu birleştiren kavşakların yeraltı ruhlarına ait alanlar olarak görüldüğünden söz ediyor Grimassi. Bu özelliği nedeniyle yaşamlarında kritik kararlar almaları gereken dönüm noktalarına ulaşmış insanların üç yol ağızlarına giderek kavşakların tanrıçası Hekate'den doğru seçimi yapmalarına yardım etmesini istediklerini aktarıyor. Yazara göre Hekate ve onun yönetimindeki kavşaklar geçiş dönemlerindeki dönüşüm aşamalarını ve değişimin şafağını da simgelemekte. Hem insanlar hem de toplumlar ve kurumlar için. Mistik ve simgesel anlamda Hekate ve Üç Yol doğrudan doğruya ay tapınımıyla ilgili olarak çıkıyor karşımıza. Heykel ve kabartmalarda Hekate, üç yüzü olan bir tanrıça olarak betimlenirdi ve bu yüzlerin her biri farklı yaşam evrelerini olduğu kadar ayın üç farklı aşamasını da vurgulardı. Dolunay, yeni ay ve karanlık ay. Başlangıçlar, ilk adımlar ve taze olan her şey. Yeni ay ile anlatım bulurken, dolunay olgunlaşmış gücü, karanlık ayda bilgelik ve deneyimi simgelemekteydi. Hekate inanışında, bu üç konum Tanrıçanın üç yüzü olarak da bilinen ve bakire, anne ve yaşlı bilge olarak adlandırılan üç farklı ilahi görünümüne karşılık düşüyordu. Bu nedenle Hekate'ye birken üç olan da denir. Ve heykellerinde onun bu üç kişiliğini vurgulayan üç farklı kadın betimlemesi yer alırdı. O aynı zamanda Angelos, melek ve Fosforos, ışık olarak da bilinirdi diyor D.J. Conway. Persephone, Kore mitinde genç kız yeraltı dünyasına kaçırılırken olaylara müdahale etmemişti. Demeter öfke ve intikam duygularıyla doluydu ama Hekate sakin ve soğukkanlıydı. Çünkü yaşamda belirli şeylerin gerçekleşmesi gerektiğini ve bunlarla ilgili duygusal tepki vermenin hiçbir işe yaramayacağını biliyordu. Bilincin bu içsel aydınlanması, Fosforos, zorluklarla boğuşup daha iyi noktalara ulaşma eğitimi, karanlık anne yani kolektif bilincin karanlık meleği, Angelos tarafından öğretilen bir bilgeliğin parçasıydı. Eğer Tanrıçanın bu yönünü bilmez ve onun bilgeliğini anlamazsak bütünleşmiş kişiliğine de ulaşamayız. D.J. Conway, Maiden Mother Crone, sayfa 92. Yine Conway'in aktardığına göre İtalya'da sönmüş bir krater gölü olan Averno'yu çevreleyen sık ormanlık alan Hekate'nin kutsal korusu olarak bilinirdi ve bu tanrıça için bilinen açık, belirli tapınaklar yok denecek kadar azdı. İtalya yarımadasının birçok değişik yerinde Hekate'ye adanmış kutsal koruluklar dolunay gecelerinde düzenlenen ayinlerin mekanları olarak kullanıldı. Doğanın ta kendisi olan bir tanrıçaya insan yapısı taş binalarda değil, açık alanlar ve koruluklarda yakarılmasından daha doğal ne olabilirdi ki? Üç farklı görünümü bünyesinde birleştiren tek ve aynı ana tanrıça modelinin bu karmaşık uygulamasında Demeter anne niteliğini, Persephone bakire genç kızı, Hekate'nin kendisi de bilge yaşlı kadını simgeliyordu ama üçü birden yalnızca Hekate adıyla da anılarak birlik vurgulanıyordu. Heykel ve kabartmalardaki betimlemelerde üç tanrıçanın toplam altı elinde altı önemli nesne görünürdü. Ellerin üçü birer meşale tutuyordu, diğerlerinde ise bir anahtar, bir parça ip ve bir hançer yer alırdı çoğu kez. Meşaleler karar alma aşamasındaki insanın yolunu aydınlatacak bilgelik ve desteği simgeliyordu. Yani yaşamlarının belli aşamalarında yol ayrımına kavşağa gelen insanlar Hecate'nin yardımını bu ışık aracılığıyla almaktaydılar. Anahtar evrenin gizemlerine ait kilitleri bir başka görüşe göre de yeraltı dünyasının kapılarını açmak içindi. İp bebeği annesine, insana da en büyük anne olan dünyaya bağlayan göbek bağını temsil ediyordu. Hançer ise yanılsamaları ve kafa karışıklıklarını yok eden keskin gerçeğin ışıltısıydı. D.J. Conway, AGE, sayfa 92-93. Compita'nın sözlük anlamı yolların birleştiği kavşaktı ve Compitalia farklı bölgelerden ve yerleşim merkezlerinden insanların ortak bir organizasyonda bir araya gelip Lares Compitales adı verilen kavşak perileri gözetiminde buluşmaları ve kış gün dönümünü kutlamaları için düzenleniyordu. Aslında Hekate adına düzenlenen ve bütünüyle ona adanan kutlamalar Ekim ayının son günü yapılırdı. Ama kolegyaların denetiminde Compitalia şenliklerinde de kavşakların tanrıçası Hekate onurlandırılıyordu elbette. Burada Hekate'nin büyük oranda simgesel bir işlev gördüğünü unutmamak gerekiyor. Üç yüzlü tanrıça imgesini kullanmak hem eski inanç ve gelenek ile bir bağ oluşturuyordu hem de yeni kararların ve dönüşümün eşiğine yaklaşıldığı mesajını güçlü kılıyordu. Çünkü kavşakların tanrıçası insanların olduğu gibi toplulukların, halkların yaşamlarında da kritik dönüm noktalarına varıldığı anda yardıma gelir, elindeki meşalelerle yolları aydınlatır ve doğruyu bulmak isteyenlere destek olurdu. Cumhuriyetin son 100 yılına girildiğinde kolegyalar etkin birer sivil toplum örgütü olarak hem mistik hem de politik nitelikleri olan bir role soyunmuşlar ve değişimi zorlamaya başlamışlardı artık. Elbette Roma'nın vardığı bu kavşakta Hekate'nin desteğine gerek duyulacaktı. Mistik değerlerle ve eski tanrıçalarla simgesel bağlantısı nasıl bir nitelik taşırsa taşısın, kolegyalar Roma politik yaşamına aniden ve oldukça etkili sivil toplum çekirdekleri halinde entegre oldular bir anda. Cumhuriyetin giderek daha derinleşen bir bunalımı yaşadığı kritik bir döneme o denli büyük bir hareket ve dinamizm getirmişlerdi ki artık Roma'nın siyasi yaşamıyla ilgili olarak nüfuzlu ailelerin güç ve çıkar savaşı yorumunun yapılması olanaksız hale gelmişti. Pleb politikaları hızla aktif ve geniş tabanlı bir mücadeleye doğru yöneliyor, yüzlerce yıldır varlığını korumaya çalışan büyük toprak sahipleri oligarşisi ciddi biçimde köşeye sıkışıyordu. Meslek kuruluşları, kolegya ve halk dernekleri harekete katıldılar, diyor Server Tanilli. Bu gruplar çok eskiden beri vardı Roma'da. Şimdi ise gerçek birer halk kulübü haline gelmişler ve Halk Partisi'nin bir çeşit taban kuruluşu olmuşlardı. İsa'dan önce 1. yılın ortalarına dek giderek hızlanan bu hareketler amacından sapmış Cumhuriyeti 500 yıl önceki ilkelere uygun bir çizgiye yeniden döndürme girişimleri gibi görünüyordu. Ama bundan daha da fazlasını içeriyordu aslında. Başlangıçtan beri pleb politikalarını yönlendiren ve cumhuriyeti nihai ideal için bir araç olarak görenler, yitirilmiş zamanı telafi etme ve çoktan gerçekleşmesi gereken sosyal düzenlemeleri yaşama geçirme aceleciliği içindeydiler. Bir başka deyişle kardeşlik, gidişin bir tür emperyal askeri diktatörlük yönünde olduğunu görmüş ve geleneksel sabır ilkesini rafa kaldırarak tehlikeli bir serüveni durdurma çabasına girişmişti. Catilina'nın başını çektiği devrim girişimi bu hareketin en büyük ve iddialı hamlelerinden biriydi ve çok büyük oranda kolegyalardan destek aldı. Ne var ki toprak sahipleri oligarşisi durumu haber alıp ani bir manevrayla bu girişimi oldukça kanlı bir biçimde bastırmayı başardığında Cicero başta olmak üzere yönetimi elinde tutan gerici güçlerin gözleri giderek tehlikeli bir görünüm almaya başlayan bu meslek örgütlerine ve halk dayanışma derneklerine çevrilecekti. Kolegyaların örgütlenmesi, kent bölgeleri ve daha küçük yerleşim birimlerinin bir araya getirilmesiyle sağlanmıştı ve pleb kesimlerini politik amaçla organize etme fırsatları sunuyordu, diyor Wilfried Nippel. Wilfried Nippel, AGE, sayfa 78. Bu sivil dayanışma gruplarının hem Mariusçu çizgiyle hem de Gracchus kardeşler geleneğiyle yakından bağlantılı olduğuna da dikkat çektikten sonra İsa'dan önce 64 yılında kolegyaların bu nedenle baskı altına alındıklarına dikkat çekiyor. Gerçekten de dönemin konsülü Cicero bu yaygın mesleki ve örgütler ve dayanışma birliklerinin oligarşi için ne denli tehlikeli olabileceğini sezmiş ve daha Catilina davaları sürerken bir daha benzeri bir devrim girişimiyle yüz yüze gelmemek için kolegyaların etkinliklerini iyice kısıtlamaya, bazılarını tümden yasaklamaya çalışmıştı. Ancak Cumhuriyeti gerçek hedefleri doğrultusunda yeniden örgütleme ve ayağa kaldırma girişimleri Katilina'nın öldürülmesiyle büyük bir darbe almış olsa bile durmayacaktı.